WhatsApp Seher Radyo sunar.
من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام. İnsanın kıyamet gününde, yani ölüm sonrası Allah'ın huzuruna çıkacağı İslam dininin temel inançlarından birisidir. Hepimiz biliyoruz ki ölümle birlikte yeni bir kapı yüzümüze açılacak ve o kapıyla birlikte kimi insanlar Rabbin rızasına ulaşacak, kimileri de gazabına. Allah'ın rızasını kazanmak dünya hayatındaki görevimizdir. Eğer dünya hayatında Rabbin rızasını kazanmak için bir şeyler yapmış isek, ahirette açılan kapı da bize rıza kapısı olacaktır. Ama eğer dünyada Allah'ın rızasını kazanmak değil de onu gazaplandıracak işler yapmış isek, o kapı açıldığında da gazap kapısı olarak açılacaktır. Ve insan yaptığı bütün amellerin karşılığını orada görecektir. Allah'ın rızasını kazanmak insanın kendi iradesiyle ve amelleriyle gerçekleşir. Dünya hayatında onun rızasını kazandıracak şeyler nelerdir? Elbette ki ameller bunun önemli faktörlerinden birisidir. Yani insanın namazıdır, ibadetidir, duasıdır. Toplumsal faaliyetlerde insanın ihsanda bulunması, adaletle hükmetmesi, adaletle yaşaması, başkalarına da adaleti uygulaması, bunların hepsi Allah'ın rızasını kazandıracak şeylerdir. Bunlarla birlikte Allah-u Teala'nın bize emrettiği ve yaşam tarzı olarak bizlere öngörmüş olduğu kendi evliyası, kendi dostlarını sevmek ve onların izinde hareket etmek de o cümledendir ki insana Allah'ın rızasını kazandırır. Biz Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda bilahare o günün mücahitlerini, peygambere iman eden insanların hayatına baktığımızda onların hepsinin aynı seviyede iman sahibi olduğunu söyleyemeyiz. Bunu herkes de kabul ediyor. Sahabenin içerisinde de insanlar vardır ki birbirinden daha faziletli, daha takvalıdır. Ama Bedir'de ve Uhud'da göstermiş oldukları peygambere itaat ve onun emri doğrultusunda cihatta Allah-u Teala topyekün diyor ki radıyallahu anhum, Allah onlardan razı oldu. Topyekün. Yani orada birinden çok razı oldu, birinden az razı oldu şeklinde bir ayrım yapmıyoruz. O işten dolayı, o cihattan dolayı, o sabırdan dolayı Allah onlardan razı oldu. O işlerinden. Bunun manası bu değil ki her işlerinden razı oldu. Böyle bir durum söz konusu değil. Biz de İlahi bu vahiye dayalı olarak birbirimize iltifatta bulunduğumuz zaman da diyoruz Allah razı olsun. Allah'ın rızasını kazanma noktasında insanların topyekün bir amelin, bir itaatın, bir imamın öncülüğünde hareketi de Allah'ın rızasını kazandıran şeylerden birisidir. Onun için de biz Allah'a tevessül noktasında Ehl-i Beyt'i ve Allah'ın dostlarını vesile kılıyoruz. Yani Kur'an'ı vesile kılıyoruz mesela. Namazı vesile kılıyoruz. Ameller noktasında. Orucu bir vesile kılıyoruz Allah'ın rızasını kazanmakta. Allah'ın rızasını kazanma noktasında peygamberi de vesile kılıyoruz. İmam Ali'yi de vesile kılıyoruz. Nasıl ki namaz bizi Allah'a yakınlaştırıyor ve bu bir vesiledir, bir araçtır. Aynı şekilde peygamberimiz ve onun ehli beyti de Allah'ın sevdiği kullardır. Bunu ehli beytle de sınırlı tutmuyoruz. Allah'ın sevdiği her kul böyledir. Bunun birçok örnekleri de var. Hazreti Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hayatında bazı insanlardan rahatsızdı. Peygamber'e hakaret ettikleri için, peygamberle dalga geçtikleri için, peygambere alaya aldıkları için, karikatürize ettikleri için peygamber bunlardan rahatsızdı. Hatta bazılarının idam hükmünü vermişti. Nerede bulsanız öldürün demişti. Hatta Kabe'de de bulsanız öldürün demişti. O halde ki Kabe'de bir sivrisineğe bile dokunamazdı. Bunlardan birisi pişman oldu. Peygamberin rızasını kazanmak için, ondan af dilemek için ne yapayım? Birisi buna yol gösterdi. Dedi Hasan ve Hüseyin'i al yanına. Peygamberimiz onları gördüğü zaman seni affeder. Nitekim de öyle yaptı. Hasan'ı Hüseyin'i aldı yanına ki onlar da çocuktular daha. Geldi bir anda peygamberimizin gözü buna ilişti. Sağında solunda Hasan ve Hüseyin. Tamam dedi, affettim seni. Bu ve bunun emsali biz tarihte birçok örnekler görüyoruz. Tevessül ve vesile edinmek, haşa Allah'ı bir kenara bırakıp da onlarla bir şeye ulaşmak gibi bir düşünce değil. Bunu böyle algılayanlar yanlış düşünüyor. Vebtegu ileyhil vesile, bu Allah'ın özel bir emridir. Kur'an-ı Kerim'de ayettir. Allah'a ulaşma yolunda vesile edinin. Bu vesile namazdır, gurbeten ilallah, oruçtur. Yani haşa peygamberimizin bir namaz kadar değeri yok mu Allah katında? Ki bütün ibadetler, bütün namazlar peygamberimizin yüzü suyu hürmetine kabul olur. Allah-u Teala onun eliyle bize bunu rahmet olarak, mağfiret olarak teşri etmiştir ve bir yasa haline getirmiştir. Ehl-i Beyt'in kendisi peygamberin sevdiği insanlar, Allah'ın sevdiği insanlar, Kur'an'da onların sevgisini Allah-u Teala emrettiği için onları sevmek de bir vesiledir. Onun için diyoruz Allahümme ce'alni indeke vecihen bil Hüseyin. Allah'ım biz kıyamet günü o kapılar, ölüm sonrası kapı açıldığı zaman senin huzuruna geldiğimizde Ehl-i Beyt'le geliyoruz, Hüseyin'le geliyoruz. Biz dünyada Hüseyin'i sevdik. Biz dünyada Hüseyin'e gözyaşı döktük. Biz dünyada Hüseyin için kurulan matem meclislerinde bulunduk diye Allah'ın huzuruna onun rızasını kazanma noktasında bir vesile ediyoruz. Ancak şeytan her ibadetin, her ilahi işin içini boşaltma, muhtevasız hale getirme çabasında bizi sürekli vesvese ediyor. Şeytana tabi olanlar da bu vesileleri bizim elimizden almak istiyor. Bize diyor ki siz bunları vesile ettiğiniz zaman Allah'a şirk koşuyorsunuz. Haşa. Allah'ın sev dediğini sevmek şirk değil. Allah'ın vesile edin dediği bir şeyi vesile edinmek şirk değil. Aksine Allah'ın emrine itaat etmektir. Ama ne yaptı? Ehl-i Beyt'i Emevi zihniyeti bizim toplumumuzdan, yani insanlardan, Müslümanlardan uzaklaştırmak için ne yapmıştı? Bir, onların aleyhinde karalama kampanyası başlatmıştı. İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam Ebu Hireme ne buyurdu? Şethemu irzi. Bu Beni Ümeyye, Ümeyye oğulları bizi, yani Ehl-i Beyt'i toplumda karalamak ve onları toplumun gözünden düşürmek ve toplumdan dışlamak için çaba harcadılar. Ümeyye oğulları 90 yıllık iktidarlarında, yani hicretin 40. yılından 132. yılına kadar süren Ümeyye oğullarının iktidarı, ki sonra Abbasiler Emevileri yıkıp yerine geçti. Bu sürede ta Ömer İbni Abdülaziz'in dönemine kadar, ki Emevilerin sondan ikinci halifesidir. Ehl-i Beyt'e ve başta İmam Ali olmak üzere peygamberin menberinde, camilerde lanet okuttular. Bugün bize Muaviye'yi niye sevmiyorsunuz, Yezid'i niye sevmiyorsunuz diyenler ve o taraftan kendileri sevdikleri Muaviye ve Yezid noktasında hiç bunlara diyen yok mu? Veya şunu hiç düşünmüyorlar mı? Eğer bunlar sahabe ise, Hazreti Ali hem sahabeydi hem Ehl-i Beyt'ti. İmam Hasan hem sahabeydi hem Ehl-i Beyt'ti. Ebu Zer hem sahabeydi hem peygamberin özel sahabesindendi. Onları öldüren, onlara lanetlenenleri niye seviyorsun? Bu sevgi nereden kaynaklanıyor? Acaba Emevilerin Ehl-i Beyt'i dışlama ve onların yerine ikame ettikleri bu Ümeyye oğullarının sevgisine kapılmak ve o propagandanın etkisinde kalarak Emevi zihniyetini ve sözde sahte dini kabullenmek değil mi? Biz sahabeden bir tanesini peygambere itaatsizlik etti diye eleştiremiyoruz, bize kafir diyor, rafizi diyor, ama kendisi sahabeyi öldürenin sevgisini bize neredeyse farz kılacak. Muaviye'yi sevmeyen Müslüman değil diyecek, Yezid'i sevmeyen Müslüman değil diyecek. Bu tam tamına Muaviye'nin ve Yezid'in, yani Ümeyye oğullarının o 90 yıllık Ehl-i Beyt'e lanetme, Ehl-i Beyt'i dışlama politikasının etkisinde kalmış, Muhammedi dinden uzaklaşıp Ümeyye oğullarının etkisinde kalan bir zihniyettir. İkincisi neydi? Ve ahadu mali. Ümeyye oğulları sadece bizi karalamakla kalmadı. Bize ambargo uyguladı. Bizi açlıkla, yoklukla yüz yüze bıraktı. Dün örneğini verdim, Fedek'ten ta İmam Hüseyin'in dönemine kadar baktığımızda anlaşmalara rağmen Ehl-i Beyt'in mali olan haklarını, Beytül Mal haklarını kestiler. Bununla da yetinmediler. İmam Aleyhisselam Ebu Hireme buyuruyor ki ve talebu demi, bizim kanımızı dökmeye kastettiler. Ve böyle bir durumda ben baktım ki Mekke'de Allah'ın evinde benim kanımı dökmek istiyorlar. Feharibtu. Ben Mekke'den çıktım, yollara düştüm, Küfe'ye doğru gidiyorum, Kerbela'ya doğru gidiyorum. Sonuç ne olacak? İmam buyurdu ki ve eymullah, andolsun Allah'a ki le yaktuluni. Bunlar beni öldürecekler. Yani imam daha Mekke'den çıkarken öldürüleceğini de biliyordu. Bu çıkılan yolun geri dönüşü yoktu. Şems-i Tebrizi'nin dediği gibi aşk yolunda bir yola çıktıysan onun geri dönme şansı yoktur artık. Sen Kerbela minasına çıktıysan oradan geri dönüş yoktur. Leyaktuluni. Onlar beni öldürecekler. Bunu da biliyorum. Yani İmam Aleyhisselam bile bile yola çıktı. Ha burada da hiç kimse sormasın. Bile bile insan niye kendisini ölüme atar? Bile bile bütün savaşlar oluyor. Vatan koruması bile bile oluyor. Önemli olan cesaret budur. Yiğitlik budur. Bile bile ölüme gitmek. Düşman saldırmış, senin vatanını, memleketini işgal etmek istiyor ve sen cepheye koşarken bilerek ölüme koşuyorsun. Anlamsız bir ölüme gitmek Allah katında kötüdür. Yani sen balkondan kendini 10. kattan at aşağı. Evet, bu ölüme gitmek kötüdür. Bunu Allah emretmiyor. Ama eğer bir vatan savunması için yola çıkmış isen, bile bile ölüme meydan okuyup ve ölümü kucaklıyor isen, bu ölüm Allah katında anlamlıdır. Toplum katında anlamlıdır. O değerlidir. Çünkü kazanacağın şey yüz binlerce askerin ölümüne değen bir şeydir. Hani meşhur komutan demişti ya, ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Ölmeyi emrediyorum. Yani orada ölmeye emrediyorum dediği zaman bu hoşumuza gidiyor. Niye? Çünkü burada bir vatan savunması var. Vatandan, her şeyden daha değerli bir din savunması için can verilmez mi? Bile bile verilir. İmam Hüseyin de bile bile gitti. Çünkü biliyordu ki bu can verilmeden bu din ihya edilmeyecek. اِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ د۪ينِ مُحَمَّدٍ اِلَّا بِقَتْل۪ي فَيَا سُيُّهُ الْعَظِيمِ Bu din benim ölümümle ayakta kalacaksa, o zaman ey kılıçlar alın beni, parçalayın bedenimi diyen İmam Hüseyin bunun bilincindedir. Bunlar beni de öldürecekler. Sonuç, ondan sonra ne olacak? Bu imamın o tabiri caizse mucize sözlerinden birisidir. Kerbela ve Kerbela sonrasını daha Mekke'den yeni çıkmışken haber veriyor bize. فَيَلْبَسُهُمُ اللّٰهُ ذُلَّنْ شَامِلًا وَسَيْفًا قَاطِعًا Sonra beni öldürdükten sonra Allah onlara çok geniş çaplı bir bela elbisesi giydirecek. Zillet elbisesi giydirecek. Ve onları parçalayan kılıçları onlara musallat edecek. Ümeyye oğullarının tarihi ibret tarihlerinden birisidir. Ümeyye oğullarının iki devleti var. Birisi Orta Doğu'da, yani Arabistan, Şam bölgesi, Suriye, Filistin, Ürdün, İran, ta Afganistan'a kadar uzanan bir bölgedir. Bir de Kuzey Afrika ile Endülüs Devleti dediğimiz alandır. Yani İspanya, Portekiz, Fransa'nın bir kısmını. Buna Batı Ümeyye oğulları, Batı Ümeyye oğulları devleti diyorlar. Ötekine de Orta Doğu'da olana da Doğu Ümeyye oğulları devleti. O ki biz tarihte Ümeyye oğullarından bahsediyoruz, o daha çok Doğu ve Orta Doğu'da olan bölümdür, Batı Asya'da olan bölümdür. Ötekisi 1031 yılına kadar, miladi takvim, hicri takvim 750 yılına kadar devam eden bir devletti. Kurtuba Devleti, Endülüs Devleti olarak geçiyor. Onun buradaki, Orta Doğu'daki Emevilerle alakası yok, sadece akrabalık bağları var. Ha, onun kendi icraatı neydi, o ayrı bir tarih konusudur. O 130 küsürlü yıllardan sonra Kuzey Afrika'da kuruldu ve dediğim gibi 750 Hicri yılına kadar devam etti. Ama Orta Doğu'daki 132 Hicri'de tamamen yok oldu. Kimin eliyle? Abbasilerin öncülüğünde, ama imamın buyurduğu o keskin kılıçlar ve zillet elbisesi giydiren bir bela Horasan'dan çıkan Ebu Müslim-i Horasani. Onun komutasında çeşitli savaşlar oldu ve Beni Ümeyye onun savaşıyla tamamen kaybetti. Ebu Müslim-i Horasani Ehl-i Beyt muhibbi, Ehl-i Beyt'in hakkını savunma noktasında hareket etti. Ama ne var ki basiret, her zaman söylüyoruz ya, bilinç çok önemli. Oyuna geldi, o da Beni Abbas'ın oyununa gelerek onun gücünden istifade ettiler. Beni Ümeyye yıktılar, sonra onu da bir kenara attılar. Öyle ki Beni Ümeyye'nin halifesi kaçacak yer bulamadı. Mısır'a kadar firar etti, Şam'dan kaçtı ve darmadağın oldular. İmam buyuruyor ki kuşatıcı zillet elbisesi giydirilecek bunlara ve onları parçalayacak kılıçlar onların üzerinde hakim olacak. Nasıl bir hakimiyet? Hatta yekunu azelle min kavmi sebe'in. Sebe kavminden daha zilletli bir duruma düşecekler. İmam burada Sebe kavmini örnek veriyor. Sebe kavmi tahmini dakik olarak bilemiyoruz. Hazreti Süleyman'dan önce, yani neredeyse milattan 1000 yıl önce, şu andaki tarihe baksak 3000-3500 yıl öncenin devletinden bahsediyor. O zamana bakılsa 1000 küsur yıl diyebileceğimiz bir geçmişten bahsediyor. Sebe kavmi Kur'an'da da var, biliyorsunuz Hazreti Süleyman Belkıs meselesinde bunların hikayeleri de geçer. Sebe ve Ma'rib şehri bugün Yemen'dir. Yemen topraklarında bir devlettir. Çok güçlü bir devlettir. Öyle ki Hazreti Süleyman o krallığının tabiri caizse tek sultan peygamberdir. O gücünün karşısında alternatif olacak bir güce sahiptir Belkıs. Ve bir tek tarih boyunca da Yemen, Ma'rib Hazreti Süleyman'a teslim olmuş. Başka da kimseye teslim olmamıştır. O kadar güçlü, o kadar gelişmiş bir medeniyete sahiptir ki o Ma'rib denilen şehirde, şu anda da Ma'rib adıyla geçiyor. Birçok zaman haberlerde duymuş olursunuz. Kur'an diyor ki evleri iki bahçeliydi. Yani o kadar yeşillik, o kadar bakımlı, o kadar zengin bir yapıları vardı ki artık hiçbir kuralı dinlemez oldular, istikbar ettiler ve kibirlenerek Allah'a karşı geldiler. Bir baraj yapmıştılar. Yemen toprakları çok keskin dağları ve dereleriyle meşhur yerleri var, özellikle bu Ma'rib şehri. Büyük bir baraj yaptılar o zamanın şartlarında ve bütün sular orada birikiyor. Oradan barajlar, kanallar vasıtasıyla şehirlere veriliyor. O bağlar, bahçeler, İrem-i Zat-ül İmad, Kur'an'da öğretilen ve anlatılan şeylerden birisi de bunlardır. Yani o bahçelerin ne kadar güzel olduğu, meyvelerin, sebzelerin, her türlüsünün olduğu bir yer, o su bereketinden. Ve bütün güçlerini nereden alıyorlardı? O sudan ve o barajdan. O barajla mütekebbir oldular, kibirlendiler. Allah ne yaptı? İnsanı tam oradan vuruyor. Nereden kendini güçlü hissediyorsan oradan vuruyor. Benim param mı var? Allah paradan vuruyor. Sağlığın mı var? Allah oradan vuruyor. Sayın mı çok? Allah oradan vuruyor. Nerede kendini güçlü hissediyorsan Allah oradan vurar insan. Dediler bunlara ki Allahu Teala çöl fareleriyle bu barajı yıkacak. Bunlar o kadar mütekebbir, o kadar Allah'a karşı isyankar olmuştular ki Allah'la haşa alay etmeye başladılar. Allah'ın faresi varsa bizim de kedilerimiz var dediler. Allah barajı alttan uydurmaya başladı. Fareler barajı alttan oydular. Oydular, baraj bir anda çöktü. Ve o biriktirdikleri onca sular bütün bu Me'rib şehrini ve o bütün evlerini, saraylarını yok etti. Öyle bir duruma düştüler ki artık açlıktan, susuzluktan perişan hale geldiler. İmam Aleyhisselatü Vesselam diyor, Beni Ümeyye'nin durumu da buna benzer. Onlar gibi olacaklar. Nereden gücünü alıyorlar? Kendilerini o makam ve mevkide görerek kendilerini güçlü görüyorlar. Muaviye ne demişti? Gücümü nereden alıyorum? Gidin Ali'ye söyleyin. 10.000 insanla onun üzerine geliyorum ki bu 10.000 insan cahil, erkek ve dişi deveyi birbirinden ayırt edemeyecek bir orduyla. Allah-u Teala tam oradan vuruyor. Diyor, senin ordun mu vardı? Şimdi sana sahip çıkan yok. Mervan Aşura ziyaretinde diyoruz ya, Ali Mervan'a Allah'ım lanet et. Mervan artık kaçacak bir yer bulamıyor. Çoluk çocuğu, kadını, kızlarını getirip İmam Zeynül Abidin'e emanet bırakıyor. Diyor, dünya insanı ne hale düşür? Sen düne kadar bunları katlettin. Babasını, İmam Hüseyin'i, Ehl-i Beyt'i katlettin, yok ettin. Ve şimdi o güç dediğin, hani adamların, hani akraban, hani sana sahip çıkanlar, hani o hilafet, hani o zamanında halifenin mührünü cebinde taşıdığın günler. O duruma düştün ki geldin kendi düşmanına, karını kızını emanet etme durumunda kaldın. İmam bu günlere haber veriyor. Daha Kerbela hadisesi olmadan. Niye? Çünkü onlar Aşura ziyaretinde ne okuyoruz? Hemen ikinci sayfasında فَلَعَنَ اللّٰهُ اُمَّةً اَسَّسَتْ اَسَاسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرَ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ وَلَعَنَ اللّٰهُ اُمَّةً دَفَعَتْكُمْ اَنْ مَقَامِكُمْ Allah lanet etsin o kavme ki sizi makamınızdan uzaklaştırdı. Allah ne demişti? Bunlar olması lazım o makamda. Siz bunları o makamdan uzaklaştırıp kendiniz o makama geldiniz. Ve ezaletkum en meratibukumul lati rattabakumullah aleyhi. Allah onlara bir mertebe vermişti, bir derece vermişti ve siz Allah'a rağmen gelip o dereceleri, o mertebeleri onlardan alıp kendi üzerinize giydiniz bir elbise ki Allah-u Teala o elbiseyi çıkardı ve zillet elbisesi size giydirdi. Ümeyyeoğullarının yaptığı birinci ve en önemli cinayet bu oldu. Ehl-i Beyt'i toplumdan dışlamak, onların makamlarından uzaklaştırmak, toplumun gündeminden çıkarmak. Neyle? Bir, karalamayla. İki, malını, mülkünü gasp ederek, ambargo uygulayarak. Üç, katliam ederek. Bunları uyguladılar ama ömürlerde çok fazla bu iktidarda devam etmedi. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu bu cümleyle. Ve nasıl devam edebilsin bir iktidar ki zulmü ayyuka çıkarmış ve peygamberin omuzunda büyüyen bir Hüseyin'i katlederek topraklara atmış. Hani çok geçmedi. 50 yıl önce peygamber onun babasının elini tutarak kaldırdı ve buyurdu ki bu sizin velinizdir. Şimdi aradan çok zaman geçmeden o eli yukarı kalkan babanın oğlunun başı kesildi, topraklara atıldı. Sadece bu mu? Hayır. Onun çocukları, 6 aylık yavrusu, gençleri, sadece bununla mı kaldılar? Hayır, onların bedenleri üzerinde atlar koşturdular. Bununla mı kaldılar? Hayır. Onun çocuklarına esir ettiler, kırbaçladılar. böyle bir zulme, böyle bir haksızlığı Allahu Teala bu dünyada cezalandırdı, ahirete de bırakmadı.
Gelsen ihtilar sakaniyera, dökülür damla damla ayakaniyera. Men derk eyle ağaya can verir ağam.
WhatsApp Seher Radyo sunar.
Kapında sen cümle şahlar gedadi. Kapında sen cümle şahlar gedadi. Bizim Kabe'yi eşkimiz Şerbeladi. Bizim Kabe'yi eşkimiz Şerbeladi. Kapında sen cümle şahlar gedadi. Bizim Kabe'yi eşkimiz Şerbeladi. Bizim Kabe'yi eşkimiz Şerbeladi. Sen sar Allah, sen sar Allah. Kanın akar yere, yazar ya Allah. Hüseyin sar Allah, Hüseyin sar Allah. Kanın akar yere, yazar ya Allah. Gödən də Şamədi də giryan, Əli qızı rəcdə xan. Bir deyləmişdi dildər an, Hüseyin yaralar və qurban, susuz balalar və qurban. Hüseyin yaralar və qurban, Hüseyin yaralar və qurban, susuz balalar və qurban, susuz balalar və qurban. Başda var şov gecər bəla, aldı səbrimin eynə var. Ateşin dildən səs gəlir, səndə yatan şahə canım fəda. Ey dil əhli nə qısaq, gözəl səhnə rəvan, gözəl səhnə rəvan. Yandırır dərdi fəray, məni dərdi fəray, məni dərdi fəray. Səslərəm kər bu bəla, Hüseyin kər bu bəla, Hüseyin kər bu bəla. Səslərəm kər bu bəla, Hüseyin kər bu bəla, Hüseyin kər bu bəla. Hüseyin sar Allah, Hüseyin sar Allah. Qanın axar yerə, yazar ya Allah. Hüseyin sar Allah, Hüseyin sar Allah. Qanın axar yerə, yazar ya Allah.